Ayrım 21. 77. Büyük Semiramis Oteli. 27 Ağustos 1984 günü saat 12 çeyrek geçe Çetin'in kullandığı arabayla Avrupa yolculuğuna çıkmak için Çukurcuma'daki eve geldik. Füsun ile Şanzelize butikte karşılaşmamızın üzerinden tam 9 yıl 4 ay geçmişti. Ama ne bunun ne de bu sürede hayatımın ve kişiliğimin nasıl değiştiğinin üzerinde durup düşünmedim bile. Annemin bitmeyen öğütleri ve gözyaşlarından ve trafik yüzünden geç kalmıştık. Hayatımın bu dönemini artık kapatmak ve bir an önce yola çıkmak istiyordum. Uzun bir bekleyişten sonra Çetin Efendi, Füsun'un ve Nesibe Hala'nın bavullarını bagaja yerleştirirken, arabamızın etrafını saran çocuklardan, gülümseyerek selamladığım mahallelinin bakışlarından hem sıkılıyordum hem de kendimden bile sakladığım bir gurur duyuyordum. Araba tophaneye inerken futboldan dönen Ali'yi görünce Füsun ona el salladı. Yakında Füsun'dan Ali benzeri bir çocuğum olacağını aklımdan geçirdim. Galata Köprüsü'nde arabanın pencerelerini açtık ve yosun, deniz, güvercin pisliği, kömür dumanı, araba egzozu ve ıhlamur çiçeklerinin kokusunun karışımı bir İstanbul kokusunu mutlulukla içimize çektik. Füsun ile Nesibe Hala arkaya oturmuşlardı. Ben günlerdir hayal ettiğim gibi önde Çetin'in yanındaydım ve araba Aksaray'dan, surların arasından, kenar mahallelerden çukurlara gire çıka parke taşı kaplı caddelerde titreye titreye ilerlerken kolumu arka koltuğa atıp arada bir mutlulukla Füsun'a bakıyordum. Şehir dışında Bakırköy'ün arkalarında bir yerde imalathaneler, depolar, yeni mahalleler ve moteller arasında yol alırken 9 yıl önce ziyaret ettiğim Turgay Bey'in tekstil fabrikası ilişti gözüme. Ama o gün çektiğim kıskançlık acısını bile doğru dürüst hatırlayamadım. Araba İstanbul dışına çıkar çıkmaz Füsun için yıllardır çektiğim bütün çile bir solukta özetlenebilecek tatlı bir aşk hikayesine dönüşmüştü. Sonu mutlu biten bütün aşk hikayeleri birkaç cümleden fazlasını hak etmez zaten. İstanbul'dan uzaklaştıkça sessizlik arabaya yavaş yavaş belki de bu yüzden çöküyordu. İlk dakikalarda cıvıl cıvıl şakalar yapan, ama şunu unutmadık değil mi diye sorular soran ve pencereden gördüğü her şey hakkında boş arsalarda otlamakta olan bir deri bir kemik ihtiyar atlar hakkında bile hayranlıkla birkaç söz söyleyen Nesibe Hala Büyükçekmece Köprüsü'ne gelmeden önce uyuyakalmıştı. Çatalca çıkışında bir benzincide Çetin Efendi depoyu doldururken Füsun ile annesi arabadan çıktılar. Kenardaki satıcı teyzeden yörenin fol peynirinden bir paket alıp yandaki çay bahçesinin masasına oturdular ve çay ve simitle keyfini çıkararak peynir yediler. Bu hızla Avrupa yolculuğumuzun haftalar değil belki de aylar süreceğini düşünerek ben de onlarla oturdum. Bundan şikayetçi miydim? Hayır. Füsun'un karşısında otururken hiç konuşmadan ona bakıyordum ve ilk gençlik yıllarımı danslı partilerinde ya da yaz başlarında çok güzel bir kızla karşılaştığım zaman hissettiğim cinsten tatlı bir ağrı hafif hafif karnıma, göğsüme yayılıyordu. Derin, yıkıcı aşk acısı değildi bu. Tatlı bir aşk sabırsızlığıydı. Saat 7.40'da güneş gözümüzün içine baka baka ayçiçeği tarlaları arasından battı. Çetin Efendi arabanın lambalarını yaktıktan az sonra ''Çocuklar bu karanlıkta gitmeyelim Allah aşkına'' dedi Nesibe Hala. Çift şeritli yolda kamyon şoförleri uzak lambalarını hiç söndürmeden üzerimize geliyorlardı. Baba Eski'yi geçtikten az sonra mor neon lambaları karanlığa göz kırpan Büyük Semiramis Oteli bana gece kalmak için uygun bir yermiş gibi gözüktü. Çetin'e yavaşlamasını söyledim. Araba yandaki Türk Petrol'ün önünden kıvrılıp, parantez aç, bir köpek hav hav hav dedi, parantezi kapa, otelin önünde durunca 8 yıldır hayalini kurduğum şeyin burada gerçekleşeceğine karar veren kalbim aşkla ve hızla atmaya başladı. 3 katlı, adı hariç özentiden uzak temiz otelin resepsiyonuna bakan emekli assubaydan, parantez aç, duvarda üniformalı, silahlı ve mutlu bir resmi asılıydı, parantezi kapa, Füsun ile Nesibe Hala'ya bir, Çetin Efendi ile bana da birer oda istedik. Odamda yatağa uzanıp tavana bakarken, bu uzun yolculuk boyunca her gece yanımdaki odada Füsun uyurken tek başıma uyumanın bana onu 9 yıl beklemekten bile zor gelebileceğini sezdim. Aşağıda küçük yemek odasına girince Füsun'un onun için hazırladığım sürprize uygun bir havaya büründüğünü gördüm. Otel sanki Avrupa'da zengin bir sahil kasabasındaki 19. yüzyıl sonundan kalma lüks bir yermiş ve oradaki kadife perdeli şık salona akşam yemeğine inermiş gibi Füsun özenle makyajını tazelemiş, Yıllar önce ona aldığım ve burada şişesini sergilediğim Le Soleil Noir kokusundan sürmüş ve dudaklarının boyasıyla aynı renk kıpkırmızı bu elbiseyi giymişti. Elbisenin ışıltısı güzelliğini, esmer saçlarının parlaklığını iyice ortaya çıkarmıştı. Almanya'dan dönen yorgun işçi ailelerinin oturduğu yan masalardan meraklı çocuklar ve şehvetli babalar arada bir dönüp ona bakıyorlardı. ''Çok yakıştı bu akşam sana bu kırmızı'' dedi Nesibe Hala. ''Paris'te, otelde, sokaklarda giyince daha da iyi gözükür ama yolda her akşam giyme canım.'' Aynı fikirde olduğumu söylemem için Nesibe Hala bana bir bakış attı ama hiçbir şey çıkmadı ağzımdan. Füsun'un onu aşırı güzel gösteren elbiseyi aslında her akşam giymesini istediğim için değil yalnızca. Mutluluğun çok yakında olduğunu ama onu elde etmenin de zor olacağını hisseden genç aşıklar gibi gerilmiştim. Ağzımı açmak gelmiyordu içimden. Tam karşımda oturan Füsun'un da aynı durumda olduğunu hissediyordum. Bakışlarını benden kaçırıyor, sigarayı yeni başlamış liseli kız gibi acemice içiyor ve sigarasının dumanını kenara üflüyordu. Otelin baba eski belediyesinden onaylı sade menüsüne bakarken sanki geride bıraktığımız 9 yılı gözden geçiriyormuşuz gibi uzun, tuhaf bir sessizlik oldu. Çok sonra garson gelince bir büyük şişe yeni rakı istedim. ''Bu akşam sen de iç de kadeh tokuşturalım Çetin Efendi'' dedim. ''Nasıl olsa yemekten sonra beni eve götürmeyeceksin.'' ''Maşallah çok beklediniz Çetin Bey'' dedi Nesibe Hala içten bir takdir duygusuyla. Bana bir an göz attı. ''Sabırla, tevekkülle insanın kazanamayacağı kalp, fethedemeyeceği kale yoktur değil mi?'' Rakı gelince herkes gibi Füsun'un kadehine de bolca koydum ve bunu yaparken gözlerinin içine baktım. Sinirli ve gergin olduğu zamanlarda yaptığı gibi sigarasını ucuna bakarak içtiğini görmek hoşuma gidiyordu. Nesibe Hala dahil hepimiz buzlu rakıyı istekle iksir içer gibi içmeye başladık. Biraz sonra rahatladım. Dünya aslında güzeldi. Sanki bunu yeni fark ediyordum. Füsun'un narin gövdesini, uzun kollarını, güzel göğüslerini hayatımın sonuna kadar okşayacağımı, başımı onun boynuna gömüp kokusunu içime çekerek yıllarca uyuyacağımı artık çok iyi biliyordum. Çocukluğumda mutluluk anlarımda yaptığım gibi beni mutlu eden şeyi mahsusçuktan unutup çevremdeki her şeyi güzel bularak dünyaya yeni bir gözle baktım. Duvarda Atatürk'ün fıraklı, şık ve hoş bir fotoğrafı vardı. Onun yanına bir İsviçre manzarası, Boğaz Köprüsü'nü gösterir bir manzara resmi, ta 9 yıl öncesinden hatıra Meltem gazozu içen İnge'nin tatlı bir pozu asılmıştı. Saat 9:20 geceyi gösterir bir saati ve resepsiyon duvarında da çiftlere evlilik cüzdanı sorulur levhasını gördüm. ''Bugün rüzgarlı yokuşlar var.'' dedi Nesibe Hala. ''Söyleyeyim mi televizyonu ayarlasınlar?'' ''Daha vakit var anne.'' dedi Füsun. Yemek salonuna 30'larında yabancı bir çift girdi. Herkes dönüp baktı onlara. Onlar da bizi kibarca selamladılar. Fransızdılar. O yıllarda Türkiye'ye batıdan çok turist gelmezdi ama gelenlerin pek çoğu arabalarıyla gelirdi. Vakti gelince otel sahibi, başörtülü karısı, başörtüsüz yetişkin iki kızı, birinin mutfakta çalıştığını görmüştüm. Televizyonu ayarladılar ve müşterilere sırtlarını dönüp diziyi sessizce seyre koyuldular. ''Kemal Bey oradan göremeyeceksiniz.'' dedi Nesibe Hala. ''Yanımıza gelin.'' Nesibe Hala ile Füsun'un arasındaki daracık yere sandalyemi çekip oturarak İstanbul tepelerinde geçen rüzgarlı yokuşları seyretmeye başladım. Ama gördüğümü anladığımı söyleyemem. Füsun'un çıplak kolu benim çıplak koluma kuvvetlice yaslanmıştı. Onun koluna yapışmış olan benim sol kolumun özellikle sol üst yanı alevler içinde yanıyordu. Gözüm ekrandaydı ama ruhum sanki Füsun'un ruhunun içine girmişti. İçimdeki bir başka göz Füsun'un boynunu, güzel göğüslerini, göğüslerinin ucundaki çilek memeleri, karnının beyazlığını görüyordu. Füsun da yavaş yavaş kolunu benimkine daha fazla güçle yaslıyordu. Ne Füsun'un sigarasını üzerinde Batanay Ayçiçek Yağı yazan bir küllükte ezip söndürmesiyle ne de uçları kıpkırmızı dudak boyalı sigara izmaritleriyle ilgilendim. Dizi bitince televizyon kapatıldı. Otel sahibinin büyük kızı radyoyu açtı. Fransızların hoşuna giden tatlı, hafif bir müzik buldu. Sandalyemi eski yerine çekerken az daha düşüyordum. Çok içmiştim. Füsun da 3 kadeh rakı içmişti. Göz ucuyla saymıştım. ''Kadeh tokuşturmayı unuttuk.'' dedi Çetin Efendi. ''Evet, tokuşturalım.'' dedim. ''Aslında küçük bir tören yapma zamanı geldi artık. Çetin Efendi, şimdi bizim nişan yüzüklerimizi de sen takacaksın.'' Kapalı çarşıdan bir hafta önce aldığım yüzüklerin kutusunu bir sürpriz havasıyla çıkardım, kapağını açtım. Doğrusu budur efendim, dedi Çetin Efendi hemen duruma uyum göstererek. Nişanlanmadan evlenilmez. Uzatın parmaklarınızı bakayım. Füsun gülümseyerek ama heyecanla parmağını uzatmıştı bile. Bundan dönüş yoktur, dedi Çetin Efendi. Çok mutlu olacaksınız biliyorum. Sen öbür elini uzatacaksın Kemal Bey. Nişan yüzüklerimizi hiç duraksamadan bir anda taktı. Bir alkış koptu. Yan masadan Fransızlar bizi seyrediyormuş. Bir iki başka uykulu müşteri de katıldı onlara. Füsun çok tatlı gülümsüyor, kuyumcuda yüzük seçen biri gibi parmağındaki yüzüğe bakıyordu. Parmağına uydu mu canım, dedim. Uydu, dedi gülümsemesini hiç gizlemeden. Çok da yakıştı. Evet. Dans dans, dedi Fransızlar. Ya hadi bakalım, dedi Nesibe hala. Radyodaki tatlı müzik dansa uygundu. Ayakta durabilecek miydim? İkimiz de aynı anda sandalyeden kalktık. Belinden tutup Füsun'a sarıldım. Çok güzel kokuyordu. Belini, kalçasını, bel kemiğini parmaklarımın arasında hissettim. Füsun benden daha ayıktı. Dansı da ciddiye alıp bana duygulu bir şekilde sarılarak etti. Kulağını onu ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Ama bir tutukluğa kapıldım. İkimiz de çok sarhoştuk. Ama gene de aklımızın bir yanı bizi kendimizi koyuvermekten alıkoyuyordu. Biraz sonra yerimize oturduk. Fransızlar bizi gene alkışladılar. Ben kalkayım, dedi Çetin Efendi. Sabah motora bakacağım. Yola erken çıkıyoruz değil mi? Çetin rap diye ayağa kalkmasaydı belki Nesibe hala daha da oturacaktı. Çetin Efendi, arabanın anahtarını versene, dedim. Kemal Bey, bu akşam hepimiz çok içtik ama sakın direksiyona el sürmeyin. El çantam bagajda kalmış, kitabımı alacağım. Uzattığı anahtarı aldım. Çetin Efendi bir an toparlandı. Babama gösterdiği aşırı saygılı hareketlerden birini yapıp eğildi. Anne, sen odanın anahtarını bana nasıl vereceksin, dedi Füsun. Kapıyı kilitlemem, dedi Nesibe hala. Açar girersin. Şimdi ben arkandan gelir alırım. Acele etme, içeride anahtar kapının üzerinde olacak, dedi Nesibe hala. Kilidin içine sokar kilitlemem. İstediğin zaman gelirsin. Nesibe hala ile Çetin Efendi gidince hem rahatladık hem de gerildik. Füsun bütün hayatını birlikte geçireceği damat ile ilk defa yalnız kalan gelin gibi gözlerini benden kaçırıyordu. Ama bunun bilinen utangaçlıktan başka bir duygu olduğunu da seziyordum. Ona dokunmak istedim. Sigarasını yakmak için uzandım. Odana çıkıp kitap mı okuyacaktın, dedi Füsun. Kalkmaya hazırlanıyormuş gibiydi. Yok canım, belki arabayla bir tur atarız diye düşünmüştüm. Çok içtik Kemal, olmaz. Birlikte gezeriz. Artık yukarı çık ve yat. Kaza yaparım diye mi korkuyorsun? Korkmuyorum. O zaman arabayı alayım, yan yollara sapıp tepeler, ormanlar içinde kaybolalım. Olmaz, yukarı çık yat, ben kalkıyorum. Nişanlandığımız akşam beni masada yalnız bırakıp gidiyor musun? Yok, daha oturuyorum, dedi. Burada oturmak aslında çok hoşuma gidiyor. Fransızlar masalarından bize bakıyorlardı. Orada hiç konuşmadan yarım saate yakın oturmuş olmalıyız. Arada bir göz göze geliyorduk ama bakışlarımız içe dönmüştü. Aklımın sinemasında hatıralardan, korkulardan, istekten ve anlamını hiç çıkaramadığım başka pek çok resimden yapılmış eklemeli tuhaf bir film oynuyordu. Daha sonra masada bardaklarımız arasında hızlı hızlı yürüyen iri bir kara sinek filme girdi. Kendi elim, Füsun'un sigaralı eli, bardaklar ve Fransızlar da filme girip çıkıyorlardı. Duyduğum yoğun sarhoşluk ve aşka rağmen aklımın bir yanıyla kafamdaki filmin çok mantıklı olduğunu sanıyor ve bütün dünyanın Füsun ile aramızda aşk ve mutluluktan başka hiçbir şey olmadığını bilmesinin şu anda çok önemli olduğunu düşünüyordum. Bu sorunu sineğin tabaklar arasında yürüdüğü hızla çözmeliydim. Fransızlara mutlu olduğumuzu gösterir bir şekilde gülümsedim. Onlar da aynı şekilde bize gülümsediler. Sen de gülsene onlara. Güldüm, tamam, dedi Füsun. Ne yapayım başka, göbek mi atayım? Füsun'un çok sarhoş olduğunu unutuyor, her söylediğini ciddiye alarak bazen kederleniyordum. Ama mutluluğum kolay bozulacak gibi değildi. İçe içe insanın bütün dünyanın birliğini ve tekliğini hissettiği o derin ruh haline girmiştim. Kafamdaki sinekli, hatıralı filmin verdiği fikir de buydu işte. Füsun için yıllardır hissettiğim her şey, onun için çektiğim bütün acılar, dünyanın karmaşıklığı ve güzelliğiyle aklımda bir bütün olmuştu ve bu bütünlük ve tamamlanmışlık duygusu bana olağanüstü güzel geliyor ve derin bir huzur veriyordu. Derken kafam bir süre sineğin ayakları birbirine dolanmadan nasıl bu kadar hızla yürüyebildiğine takıldı. Sonra sinek yok oldu. Füsun'un elini masanın üzerinde kendi elimin içinde tutuyordum ve hissettiğim huzur ve güzelliğin benim elimden ona, ondan bana geçtiğini anlıyordum. Füsun'un güzel sol eli yorgun bir hayvan gibi alttaydı. Benim sağ elim onu tersinden yakalamış, kabaca üstüne çıkmış bastırmıştı sanki. Bütün dünya kafamın, kafalarımızın içinde dönüyordu. Dans edelim mi dedim. Hayır. Niye? Şimdi istemiyorum dedi Füsun. Böyle oturmak bana yetiyor. Ellerimizi kastettiğini anlayarak gülümsedim. Zaman durmuş gibiydi. Hem orada saatlerdir el ele oturuyormuş gibi hissediyor, hem de şimdi geldiğimizi zannediyordum. Bir an orada ne yaptığımızı unuttum. Sonra baktığımda lokantada bizden başka kimse olmadığını gördüm. Fransızlar gitmiş. Onlar Fransız değildi dedi Füsun. Nereden anladın? Arabalarının plakalarını gördüm. Atina'dan geliyorlar. Arabalarını nereden gördün? Lokantayı kapatacaklar. Biz de gidelim. Oturuyoruz işte. Haklısın dedi olgunlukla. Bir süre daha el ele oturduk. Sağ eliyle paketinden dikkatle bir sigara çıkarıp tek eliyle hünerle yakıp bana gülümseyerek ağır ağır içti. Bu saatler sürmüş gibi geldi bana. Kafamda yeni bir film başlamıştı sanki. Füsun elini elimden çekip ayağa kalktı. Ben de peşinden yürüyordum. Kırmızı elbisesinin arkasına bakarak merdivenleri çok dikkatle, hiç sendelemeden çıktım. Senin odan bu yanda dedi Füsun. Önce seni odana annene bırakayım. Hayır, sen git kendi odana diye fısıldadı. Çok üzülüyorum, bana güvenmiyorsun. Bütün hayatını benle nasıl geçireceksin? Bilmiyorum dedi. Git hadi odana. Çok güzel bir akşam dedim, çok mutluyum. Hayatımızın sonuna kadar her an böyle mutlulukla geçecek, inan bana. Öpmek için ona yaklaştığımı gördü ve benden önce ilk o sarıldı bana. Bütün gücümle neredeyse zorla onu öptüm. Uzun uzun öpüştük. Bir ara gözümü açtım ve dar ve basık koridorda Atatürk'ün resmini gördüm. Odama gelmesi için öpüşler arasında Füsun'a yalvardığımı hatırlıyorum. Odaların birinden bizi uyaran yapay bir öksürük sesi geldi. Bir kapı kilidi kurcalandı. Füsun kollarımdan çıktı, koridoru dönüp kayboldu. Arkasından umutsuzlukla baktım. Odama girdim, elbiselerimle kendimi yatağa atıverdim. 78. Yaz yağmuru. Oda kör karanlık değildi. Edirne yolunun ve benzincinin lambaları içeri vuruyordu. Uzakta bir orman mı vardı? Çok uzaktan bir şimşeğin çaktığını belli belirsiz fark ettim. Aklım bütün aleme, her şeye açılmıştı. Çok vakit geçti. Kapı vuruldu, kalkıp açtım. Annem kapıyı kilitlemiş dedi Füsun. Karanlıkta beni görmeye çalışıyordu. Elinden tutup onu içeri çektim. Yatağa elbiselerimle uzandım. Onu da yanıma yatırdım ve sarılarak kendime yasladım. Korunmak isteyen bir kedi gibi sokuldu bana. Başını göğsümle boynum arasında bir yere gömdü. Bana ne kadar sokulursa o kadar mutlu olacakmışız gibi beni kuvvetle kendine çekiyor, titriyordu. Masallardaki gibi sanki onu bir an önce öpmezsem ölecektik. Öpüştüğümüzü, iyice buruşan kırmızı elbisesini çekiştire çekiştire çıkardığımızı, uzun uzun ve kuvvetle öpüştüğümüzü, Somya gıcırdadığı için ikide bir utanıp yavaşladığımızı, saçlarının göğsüme ve yüzüme dökülüşünün beni çok tahrik ettiğini hatırlıyorum. Ama yaptım ettim gibi kararlılık ifade eden bir dille konuşmam, yaşadığımız şeyi bilinçle yaşadığımızı, her anı tek tek hatırladığımı düşündürtmesin. Aşırı içkiden, heyecan ve gerginlikten tek tek saniyeleri, anları, onları yaşadıktan çok sonra belli belirsiz ancak fark ediyordum. Yıllardır beklediğim şeyi, artık hiç vakit geçirmeden yaşama telaşı, bu dünyada mutluluğu bulmanın inanılmazlığı, sevişmekten almam gereken zevki, bir parlayıp bir anda yok olan tatlı anların hepsini birbirinin içine geçirip genel bir izlenime indirmişti. Sanki benim denetimim dışında başımdan bir şeyler geçiyor ama bir rüyada olacağı gibi ben bunları kendi isteğimle yaşayıp yönlendirdiğimi zannediyordum. Çarşafların arasına girdiğimizi ve tenimin onun tenine değdikçe alev gibi yandığını hatırlıyorum. 9 yıl önceki sevişmelerimizin unuttuğum ve unuttuğumu bile bilmediğim pek çok hatırasını, o mutlu günlerin diğer hayat ayrıntılarıyla birlikte yeniden yaşadığımı da büyülenerek hissettim. İçimde yıllardır bastırılmış mutluluk isteği, istediğimizi elde etmiş olmanın, parantez aç, memelerini ağzıma sonuna kadar almıştım bile, parantezi kapa, zafer ve sevinç duygusuyla birleşerek yaşadığım şeyi belirsizleştirmiş, anları, duyguları, hazzı birbirine karıştırmıştı. En sonunda onu elde ettiğimi aklımın bir yanından geçirirken, Füsun'un her şeyine, çıkardığı aşk inlemelerine, bana çocuk gibi sarılışına, kadife teninin bir an parlamasına hayranlık ve şefkat duyuyordum. Bir ara Füsun kucağıma oturmuştu. Yoldan geçen gürültülü bir kamyonun, parantez aç, yorgun motorunun derin ve yoğun uğultusu bizi taklit ediyordu, parantezi kapa. Lambalarının büyüyerek yaklaşan ışığında birbirimizin gözlerinin içine neşeyle, mutlulukla baktığımız eşsiz bir anı çok iyi hatırlıyorum. Sonra beklenmedik kuvvetli bir rüzgar esti, her şey bir an titredi, yakında bir yerde bir kapı çarptı, ağaçların yaprakları bizimle bir sırrı paylaşır gibi hışırdadı, çok uzaklardan bir şimşeğin mor ışığı odayı bir an aydınlattı. Gittikçe artan bir istekle sevişirken geçmişimiz, geleceğimiz, hatıralarımız ve o anın hızla yükselen mutlu zevki birbirine karışıyordu. Bağırışlarımızı kesmeye çalışarak ter içinde sonuna kadar gittik. Dünyadan, hayatımdan, her şeyden çok memnundum. Her şey güzel ve anlamlıydı. Füsun bana iyice sokulmuştu. Başımı boynuna yaslayıp o güzel kokuyu koklayarak uyuyakaldım. Çok sonra rüyamda bazı mutluluk görüntüleri gördüm. Burada müze gezerlere bu rüyaların görüntülerini sunuyorum. Rüyamda gördüğüm deniz çocukluğumdaki gibi çivit mavisiydi. Yaz başlarında Suadiye'deki eve giderken sandal gezintilerinin, su kayağı yaptığım mutlu zamanların, keyif için balığa çıktığımız akşamüstlerinin hatıraları içimi hoş bir sabırsızlıkla doldurdu. Rüyamdaki fırtınalı deniz içimde sanki yaz başlarındaki o hoş mutluluğu uyandırıyordu. Derken üzerimden ağır ağır geçip giden yumuşacık bulutları gördüm. Biri babama benziyordu. Okyanusta, fırtınada ağır ağır batıp kaybolan bir gemiyi, çocukluğumun resimli romanlarını hatırlatan bazı siyah beyaz hayalleri, karanlık, belirsiz ama korkutucu bazı resimleri ve hatıraları gördüm. Bunlarda unutulmuş ve yeniden bulunmuş hatıraların tadı vardı. Eski filmlerdeki İstanbul görüntüleri, şehrin karlı sokakları, siyah beyaz kartpostalları geçti gözlerimin önünden. Rüyamdaki bu görüntüler bana yaşama mutluluğunun bu dünyayı görme zevkinden asla ayrılamayacağını öğretiyordu. Sonra şiddetli bir rüzgar bütün bu görüntüleri canlandırarak üzerimden geçti ve terli sırtımı ürpertti. Akasya ağaçlarının yaprakları sağa sola ışıklar saçar gibi dönüyor, rüzgarda hoş bir hışırtı çıkarıyordu. Rüzgar şiddetlenince bu yaprak ve ağaç hışırtısı tehditkar bir uğultuya dönüştü. Gök uzun uzun gürledi. O kadar şiddetli bir gürültüydü ki uyandım. "Ne güzel uyuyordun," dedi Füsun ve beni öptü. "Ne kadar uyudum?" "Bilmiyorum. Ben de az önce gök gürültüsüyle uyandım." "Korktun mu?" dedim. Ona sarıldım, kendime çektim. "Hayır, korkmadım. Birazdan yağmur başlar." Başını göğsümle omzumun arasına bir yere yasladı. Karanlıkta yattığımız yerden uzun bir süre hiç konuşmadan pencereden dışarısını seyrettik. Çok uzaklarda bir yerde bulutlu gök arada bir mor ve pembemsi bir ışıkla aydınlanıyordu. İstanbul-Edirne yolunun gürültülü kamyonları ve otobüsleriyle yolculuk edenler uzaklardaki bu fırtınalı yeri sanki görmüyorlardı da dünyanın o tuhaf köşesinin bir biz farkındaydık. Yoldan geçen araçların gürültüsünden önce uzak lambalarının ışığı odaya giriyor, sağımızdaki duvarda sessizce büyüyerek odayı iyice aydınlatıyor ve aracın gürültüsünü işittiğimiz anda ışığı şekil değiştirip kayboluyordu. Arada öpüşüyorduk. Sonra kaleidoskopla oynayan çocuklar gibi odaya vuran ışıkların duvarlarda oynadığı oyunlara gene bakıyorduk. Çarşafların içinde bacaklarımız tıpkı karı kocalar gibi yan yana uzanıyordu. Önce birbirimizi hafifçe, dikkatle, yeniden keşfederek okşadık. İlk sarhoşluktan uzaklaştığımız için şimdi sevişmek çok daha güzel ve anlamlıydı. Göğüslerini, mis kokulu boynunu uzun uzun öptüm. Cinsel isteğin karşı durulması zor gücünü fark ettiğim ilk gençlik yıllarında bir çeşit hayret ve büyülenme ile şöyle düşündüğümü hatırlıyordum. İnsan güzel bir kadınla evliyse onunla sabahtan akşama kadar sevişir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmaz. Aynı çocuksu düşünceyi geçirdim aklımdan. Önümüzde sınırsız bir zaman vardı. Dünya cennete yakın ama yarı karanlık bir yerdi. Bir otobüsün güçlü uzak ışıklarında Füsun'un çekici ve tatlı dudaklarını, yüzündeki bu dünyadan çok uzaklara gittiğini gösteren ifadeyi gördüm. Otobüsün ışıkları kaybolduktan sonra uzun bir süre bu duyguyu yaşadım. Sonra Füsun'un karnını öptüm. Arada bir yol sessizliğe bürünüyordu. O zaman çok yakında bir yerden bir Ağustos böceğinin cırcırlarını duyuyorduk. Daha uzaktan kurbağa vıraklamaları mı geliyordu, yoksa Füsun'a dokundukça dünyanın narin iç seslerini, otların ortasındaki hışırtıyı, toprağın içinden gelen derin ve sessiz uğultuyu, Hayatın içinde hiç fark edemediğim doğanın belli belirsiz soluk alışverişlerinin sesini mi keşfediyordum bilmiyorum. Karnını uzun uzun öptüm. Kadifemsi teninin üzerinde aylakça dudaklarımı gezdirdim. Arada bir daldığı sudan keyifle başını çıkaran bir karabatak gibi başımı kaldırıyor ve sürekli değişen ışıkta Füsun ile göz göze gelmeye çalışıyordum. Sırtıma konup beni ısıran ve arada vızıltısını işittiğimiz bir de sivrisinek vardı. Birbirimizi yeniden keşfetmenin zevklerini tadarak uzun uzun seviştik. Sevişirken aynı hareketleri yaptıkça onunla bu yeniden tanışmamızın heyecanları kafamın bir köşesine gene hiç silinmemecesine kaydoluyor ve aynı zamanda da sınıflanıyordu. 1. İlk mutlu deneyim 9 yıl önce 1975'te Füsun ile 44 gün boyunca sevişirken keşfettiğim ona özgü belirgin bazı davranışları yeniden sevinçle yaşamaktı. Sevişirkenki inlemelerini, yüzünde beliren masum ve şefkatli bakışı, kaşları ilgiyle çatılırdı ve beliyle kalçası arasından iki yandan onu kuvvetle tutarken vücutlarımızın alt üst yerleşmesi sırasında tıpkı tek bir aletin birleştirilen parçaları gibi gövdelerimizin çeşitli yanları arasında oluşan özel uyumu, öpüşürken dudaklarının dudaklarıma doğru çiçek gibi açılışını bu 9 yıl boyunca pek çok kere hayal etmiş, hatırlamış ve yeniden yaşamayı çok istemiştim. 2. Unuttuğum için hayal etmediğim ve bu yüzden de Füsun'da yeniden görüp yaşayınca hatırlayıp şaşırdığım pek çok küçük şey vardı. Parmaklarını bir an cımbız gibi yapıp benim bileklerimi tutuşunu, omzunun hemen arkasındaki beni, parantez aç, diğer pek çok ben zaten hatırladığım yerdeydiler, parantezi kapa, sevişmenin en zevkli yerinde bir an gözlerinin bulutlanışını ve bakışlarının çevredeki küçük şeylerden, parantez aç, masanın üzerine yerleştirilmiş saati ya da elektrik borusunun tavanda kıvrılışı, parantezi kapa, birine odaklanışı, bana sımsıkı sarılırken kollarının yavaş yavaş gevşemesi üzerine benden uzaklaştığını sanmamı, sonra da birden daha da kuvvetle beni kavramasını unutmuş, bir gecede hatırlamıştım. Unuttuğum bu küçük huylar ve hareketler, 9 yıl boyunca kura kura hayallerimde gerçek dışı bir fantazi haline getirdiğim sevişmemizi bu dünyaya ait gerçek bir faaliyete dönüştürmüştü hemen. 3. Füsun'un hiçbir şekilde hatırlamadığım bazı yeni hareketleri ise beni şaşırtıyor, endişelendiriyor, kıskandırıyordu. Tırnaklarını sırtıma sertçe geçirmesi, sevişmenin en şiddetli yerinde bir an durup aldığı hazın, yaşadığı şeyin anlamını tartar gibi düşüncelere dalması ya da birden uyuyakalmış gibi hareketsiz kalıp öylece durması ya da canımı acıtmak ister gibi kararlılıkla kolumu omzumu ısırması bana Füsun'un eski Füsun olmadığını hissettiriyordu. 9 yıl önceki o 44 günde gece bende kalıp sevişmemişti. Yaşadığımız şey yeni, belki de ondan diye düşündüm bir ara. Ama sert hareketlerinde, düşünceler içinde birden kendini geri çekivermesinde beni tedirgin eden bir hırçınlık vardı. 4. Şimdi o artık başka biriydi. O yeni kişinin içinde 18 yaşındayken tanıyıp seviştiğim Füsun vardı. Ama aradan geçen yıllar tıpkı bir ağacın dış kabukları gibi içerideki fidanı arkalara bir yere itmişti sanki. Yıllar önce tanıdığım o genç kızdan çok şimdi yanımda uzanan Füsun'u seviyordum. O yılların geçmesinden ikimizin de daha akıllı, daha derin ve daha tecrübeli olmamızdan memnundum. İri taneli yağmur damlaları pencerelerde, denizliklerde tıpırdadı. Gök gürlerken sağanak başladı. Güçlü yaz sağanağının uğultusunu dinlerken birbirimize sarıldık. Uyuyakalmışım. Uyandığımda yağmur dinmişti. Füsun yanımda değildi, ayaktaydı. Kırmızı elbisesini giyiyordu. ''Odana mı gidiyorsun?'' dedim. ''Gitme lütfen.'' ''Şişe suyu arayacağım.'' dedi. ''Çok içmişiz, fena susadım.'' ''Ben de susadım.'' dedim. ''Sen otur, ben aşağıda lokantanın dolabında gördüm.'' Ama ben yataktan kalkana kadar kapıyı açıp sessizce çıkıp gitti. Biraz sonra Füsun'un geleceğini düşünerek mutlulukla yatarken uyuyakalmışım. 79. Başka bir dünyaya yolculuk. Uzun bir süre sonra uyandığımda Füsun hala odaya gelmemişti. Annesinin yanına döndüğünü düşünerek yataktan çıktım. Pencereden dışarıya bakarak bir sigara yaktım. Daha güneş doğmamış, ortalık aydınlanmamıştı. Belli belirsiz bir ışık vardı yalnızca. Açık pencereden içeri ıslak toprak kokusu geliyordu. İlerideki benzincinin neon lambaları, Büyük Semiramis Oteli'nin tabelasının ışığı, asfalt yolda betonun kenarlarındaki ıslak yerlerde ve ileride park edilmiş Chevrolet'imizin tamponunda yansıyordu. Akşam yemeği yiyip nişanlandığımız lokantanın ana yola bakan küçük bir bahçesi olduğunu gördüm. Oradaki sandalyeler, yastıklar ıslanmıştı. Az ötedeki incir ağacına sarılmış çıplak bir ampulün yapraklar arasından sızan ışığında bir bankta Füsun oturuyordu. Bana hafifçe yan dönmüş, sigara içerek güneşin doğmasını bekliyordu. Hemen giyinip aşağı indim. "Günaydın güzelim," diye fısıldadım. Hiçbir şey söylemedi. Düşüncelere dalmış, aşırı dertli biri gibi başını salladı yalnızca. Bankın hemen yanındaki sandalyede bir bardak rakı gördüm. "Su alırken baktım, bir de açık şişe vardı," dedi. Yüzünde bir an rahmetli Tarık Bey'in kızı olduğunu hatırlatan bir ifade belirdi. "Dünyanın en güzel sabahında içmeyeceğiz de ne yapacağız?" dedim. "Yol sıcak olur, arabada bütün gün uyuruz. Şimdi yanınıza oturabilir miyim küçük hanım?" "Küçük hanım değilim ben artık." Cevap vermedim. Yanına sessizce oturdum. Karşımızdaki manzarayı seyrederken saray sinemasındaymışız gibi elini tuttum. Uzun bir süre hiç konuşmadan dünyanın yavaş yavaş aydınlanışını seyrettik. Uzakta hala mor şimşekler çakıyor, turuncu bulutlar Balkanlarda bir yere yağmur yağdırıyordu. Şehirler arası bir otobüs gürültüyle geçip gitti. Kaybolana kadar kırmızı arka ışıklarına uzun bir süre baktık. Kara kulaklı bir köpek kuyruğunu dostça sallayarak benzinci yönünden ağır ağır bize doğru yaklaştı. Hiçbir özelliği, cinsi olmayan sıradan bir sokak köpeğiydi. Önce beni, sonra Füsun'u kokladı. Burnunu Füsun'un kucağına dayadı. "Seni sevdi," dedim. Ama Füsun cevap vermedi. "Dün de biz buraya girerken 3 kere havladı," dedim. "Farkında mısın? Bir zamanlar sizin televizyonun üzerinde aynen böyle bir köpek biblosu vardı. Onu da çalıp götürdüm." "Çalmak sayılmaz. Annen de baban da hepiniz ilk yıldan sonra biliyordunuz." "Evet." "Ne diyorlardı?" "Hiç. Babam üzülüyordu. Annem önemsizmiş gibi davranıyordu. Ben de film yıldızı olmak istiyordum." "Olursun." "Kemal, bu son sözün yalan. Sen de inanmıyorsun," dedi ciddiyetle. "Buna gerçekten kızıyorum. Çok kolay yalan söyleyebiliyorsun." "Niye?" "Artık beni hiçbir zaman film yıldızı yapmayacağını biliyorsun. Buna gerek yok artık." "Niye gerek yok? Sen gerçekten istiyorsan olur." "Ben gerçekten yıllarca istedim Kemal, çok iyi biliyorsun." Köpek Füsun'a bir sevgi hamlesi yaptı. "Aynen o biblo köpek gibi. Üstelik tıpkı onun gibi hafif sarı ve kara kulaklı," dedim. "Ne yapıyordun bütün o köpekleri, tarakları, saatleri, sigaraları, her şeyi?" "Onlar bana iyi geliyordu," dedim biraz öfkelenerek. "Şimdi hepsi merhamet apartmanında bir büyük koleksiyon olarak duruyor. Senden hiç utanmam güzelim. İstanbul'a dönünce sana göstermek isterim." Bana bakarak gülümsedi. Hem şefkatle hem de bana kalırsa hikayemin ve takıntımın hak ettiği alaycılıkla. "Beni gene garson yerine mi atmak istiyorsun?" dedi sonra. "Buna gerek yok artık," dedim kızgınlıkla, onun sözünü tekrarlayarak. "Haklısın. Dün gece kandırdın beni. Evlenmeden önce en kıymetli hazinemi aldın, sahip oldun bana. Artık evlenmez senin gibiler. Öyle birisin sen." "Doğru," dedim yarı kızgınlık, yarı oyunculukla. 9 yıl bunu bekledim, acısını çektim. Artık niye evleneyim ki?" Ama hala el eleydik. Oyunu daha fazla ciddileşmeden tatlıya bağlamak için uzandım, bütün gücümle dudaklarından öptüm. Füsun önce öpüştü, sonra dudaklarını kaçırdı. "Seni öldürmek isterdim aslında," deyip kalktı. "Çünkü seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun." Bunu duyup duymadığını anlayamadım. Kızmış, küsmüş, topuklu ayakkabılarının üzerine sert sert basarak gidiyordu sarhoş güzelim. Otele girmedi, köpek de peşindeydi. Ana yola çıktılar ve Edirne yönüne doğru Füsun önde, köpek arkada yürümeye başladılar. Füsun'un kadehinin dibinde kalan rakıyı içtim. Parantez aç, kimse bakmazken Çukurcuma'daki evde bazen bunu yapardım. Parantezi kapa. Arkalarından uzun uzun baktım. Yol Edirne yönünde dümdüz, neredeyse sonsuza kadar uzadığı, gün ışıdıkça da Füsun'un üzerindeki kırmızı elbise daha görünür hale geldiği için onu gözden kaybetmeme imkan yokmuş gibi geldi bana. Ama bir süre sonra düz ovadan gelen ayak seslerini işitmez oldum. Yolda sonsuzluğa doğru tıpkı Yeşilçam filmlerinin sonundaki gibi yürüyen Füsun'un kırmızı lekesi bir süre sonra görünmez olunca huzursuz oldum. Az sonra kırmızı lekeyi yeniden gördüm. Hala yürüyordu öfkeli güzelim. İçimde olağanüstü bir şefkat uyandı. Hayatımın geri kalanını onunla dün geceki gibi sevişerek ve az önceki gibi didişerek geçirecektik. Gene de onunla daha az kavga etmeyi, onun gönlünü almayı, onu mutlu etmeyi çok istiyordum. Edirne-İstanbul yolunda trafik artıyordu. Yol kenarında tek başına yürüyen kırmızı elbiseli, güzel bacaklı, güzel bir kadını rahat bırakmazlardı. Şakanın tadı kaçmadan 56 Chevrolet'imize bindim, peşinden yola çıktım. 1,5 kilometre sonra bir çınar ağacının altında köpeği gördüm. Oturmuş füsünü bekliyordu. İçim cız, kalbim küt küt etti. Yavaşlayarak hız kestim. Bahçeler, ayçiçek tarlaları, küçük çiftlik evleri gördüm. Altat domates dedi bana koskocaman bir reklam panosu. O harfinin ortası nişangah olmuş, arabalardan sıkılan tabanca kurşunlarıyla delik deşik edilmişti. Delikler de paslanmıştı. Bir dakika sonra kırmızı lekeyi ufukta görünce mutluluktan bir kahkaha attım. Yaklaşırken hız kestim. Hala kızgın ve küskün bir ifadeyle yolun sağında yürüyordu. Beni görünce durmadı. Uzanıp arabanın sağ penceresini açtım. Hadi canım, bin de dönelim, geç kalıyoruz. Ama cevap vermedi. Füsun, inan bugün yolumuz çok uzun. Ben gelmiyorum, siz gidin dedi çocuk gibi, yürüyüş hızını da hiç kesmeden. Arabayı onun yürüyüş hızıyla sürüyor, sürücü koltuğundan ona sesleniyordum. Füsun, canım, şu dünyanın, şu harikulade alemin güzelliğine bak dedim. Öfkelerle, kavgalarla hayatı zehirlemenin hiçbir anlamı yok. Sen hiç anlamıyorsun. Neyi? Senin yüzünden hayatımı yaşayamadım Kemal dedi. Gerçekten artist olmak istiyordum ben. Özür dilerim. Ne demek özür dilerim dedi aşırı bir öfkeyle. Bazen arabanın ve onun hızı birbirini tutmuyor, birbirimizi anlayamıyorduk. Özür dilerim diye yeniden bağırdım bu sefer, beni anlamadığını sanarak. Feridun ile sen benim filmlerde oynamama bile bile mani oldunuz. Bunun için mi özür diliyorsun? Papatya gibi, Pelur'daki sarhoş kadınlar gibi olmak istiyor muydun gerçekten? Zaten artık hep sarhoşuz dedi. Üstelik ben onlar gibi olmazdım hiç. Ama siz meşhur olur, sizi bırakır giderim diye kıskançlıkla hep evde tuttunuz beni. Sen de yanında güçlü bir erkek olmadan o yollara tek başına çıkmaktan hep korktun Füsun. Ne dedi? Gerçekten çok kızmıştı, hissettim bunu. Hadi canım, atla arabaya, akşam içer gene tartışırız dedim. Seni çok çok seviyorum. Önümüzde harika bir hayat var. Atla arabaya. Bir şartım var dedi. Ta yıllar önce çocukluk bisikletini eve geri getirmemi istediği zamanki çocuksu Eda'yla. Evet. Arabayı ben kullanacağım. Bulgaristan'da trafikçiler bizimkilerden de rüşvetçi. Çok çevirme varmış. Yok yok dedi. Şimdi otele dönerken kullanmak istiyorum. Arabayı hemen stop ettirdim. Kapıyı açıp çıktım. Yer değiştirirken arabanın burnunda Füsun'u tuttum ve bütün gücümle öptüm onu. O da bütün gücüyle iki kolunu boynuma dolayarak, güzel göğüslerini göğsüme bastırarak sarıldı bana. Serseme döndüm. Şoför koltuğuna geçti. Yıldız Parkı'ndaki ilk derslerimizi hatırlatır bir dikkatle motoru çalıştırdı ve güzelce el frenini indirip yola çıktı. Sol kolunun dirseğini tıpkı Grace Kelly'nin Hırsızı Yakalamak filminde yaptığı gibi açık pencereye yaslamıştı. U dönüşü yapacak bir yer arayarak yavaş yavaş ilerledik. Çamurlu bir köy yolunun ana caddeyle kesiştiği yerde bir hamlede dönmek istedi ama yapamadı. Araba sarsılarak stop etti. Debriyaja dikkat et dedim. Küpemi bile fark etmedin dedi. Hangi küpeni? Arabayı çalıştırmıştı, geri dönüyorduk. O kadar hızlanma dedim. Hangi küpe? Kulağımda diye inledi narkozdan çıkan birinin yarı baygın sesiyle. Sağ kulağında kayıp küpesinin teki vardı. Sevişirken de kulağında mıydı? Bunu hiç fark etmemiştim. Araba çok hızlanmıştı. Biraz yavaşla diye bağırdım. Ama gaza sonuna kadar basıyordu. Çok uzakta dost köpek sanki arabayı ve Füsun'u tanıyarak yolun ortasına çıkıyordu. Füsun'un vitesi büyüttüğünü, gaza sonuna kadar bastığını, kuçu fark etsin de kenara çekilsin istedim ama çekilmedi. Çok hızlanmıştık, daha da hızlanıyorduk. Köpeği uyarmak için Füsun arabanın kornasını çalmaya başladı. Bir an sağa gittik, bir an sola gittik ama köpek hala uzaktaydı. Derken araba tıpkı rüzgar kesilince dalgalar arasında bir anda doğrulan bir yelkenli gibi hiç yalpalamadan dümdüz bir çizgi izlemeye başladı. Ama bu hafifçe yolun dışına çıkan bir çizgiydi. İlerideki otele doğru değil, az ötede yolun kenarındaki çınar ağacına doğru bütün hızımızla yaklaştığımızı, kazanın kaçınılmaz olduğunu anladım. O zaman yaşadığım mutluluğun sonuna geldiğimizi, bunun bu güzel alemden ayrılış zamanı olduğunu ruhumda derinden hissettim. Son hızla çınar ağacına doğru gidiyorduk. Bizi o hedefe Füsun kilitlemişti. Böyle hissettim. Kendimi onunkinden başka bir gelecekte görmüyordum artık. Nereye gidiyorsak onunla birlikte gidiyorduk ve bu dünyadaki mutluluğu kaçırmıştık. Çok yazık olmuştu. ama bu sanki kaçınılmaz bir şeydi. Gene de bir içgüdüyle dikkat diye bağırdım. Sanki olup bitene Füsun hiç dikkat etmiyormuş gibi. Aslında bir kabustan sıradan güzel bir hayata geçmek, uyanabilmek için bağıran biri gibi içgüdüyle bağırıyordum. Bana kalırsa Füsun biraz sarhoştu. Ama benim dikkat uyarıma ihtiyacı yoktu hiç. Arabayı saatte 105 kilometre hızla, sanki ne yaptığını çok iyi bilerek 105 yıllık bir çınar ağacına teslim ediyordu. Bunun hayatımızın sonu olduğunu anladım. Babamın çeyrek yüzyıllık 56 Chevrolet'si bütün hızıyla ve gücüyle yolun sol tarafındaki çınar ağacına çarptı. Çınar ağacının gerisindeki ayçiçeği tarlası ve ortasındaki ev, keskinlerin sofrasında yıllarca kullanılan Batanay marka ayçiçek yağının üretildiği küçük fabrikacıktı. Kazadan az önce araba hızla yol alırken bunu Füsun da ben de fark etmiştik. Bir hurda halinde aylar sonra bulduğum Chevrolet'in parçalarına tek tek dokunmak ve yıllar sonra gördüğüm bazı rüyalar da bana kazadan hemen sonra Füsun ile göz göze geldiğimizi hatırlattı. Ölmekte olduğunu anlayan Füsun, 2-3 saniye süren bu son bakışmamızda bana asla ölmek istemediğini, hayata her saniyesine kadar bağlı olduğunu, onu kurtarmamı yalvaran gözlerle ifade ediyordu. Ben ise kendimin de ölmekte olduğunu sandığım için hayat dolu güzelim nişanlıma, hayatımın aşkına, birlikte başka bir dünyaya yolculuğa çıkmanın sevinciyle gülümsedim yalnızca. Bundan sonra ne olduğunu, aslında ne aylarca hastanede yatarken, ne de yıllar sonra hiç hatırlamadım da başkalarının sözlerinden, raporlarından, aylar sonra kaza yerine gidip bulduğum tanıklardan toparladım. Füsun çarpışmadan 6-7 saniye sonra göğsüne giren direksiyon ile bir konserve kutusu gibi katlanan arabanın içine sıkışarak öldü. Başını ön cama bütün gücüyle vurmuştu. Parantez aç, Türkiye'de araçlarda kemer kullanma mecburiyetine daha 15 yıl vardı. Parantezi kapa. Burada sergilediğim kazadan sonraki rapora göre kafa kemikleri çökmüş, harikalarını hep şaştığım beyninin zarı yırtılmış, ağır bir boyun travması geçirmişti. Göğüs kemiklerindeki kırıklardan ve alnındaki cam kesiklerinden başka, güzel vücudunda, hüzünlü gözlerinde, harika dudaklarında, pembe büyük dilinde, kadife yanaklarında, sağlıklı omuzlarında, boynunun, göğsünün, ensesinin, karnının ipek teninde, uzun bacaklarında, her görüşümde bir an beni gülümseten ayaklarında, uzun incecik bal rengi kollarında, ipek teninin üzerindeki benlerde ve kumral küçük tüylerde, kalçalarının yuvarlaklığında ve her zaman yanında olmak istediğim ruhunda hiçbir hasar yoktu. 80. Kazadan sonra. Ondan sonra geçen 20 küsur yılı hiç uzatmadan anlatıp hikayemi bitirmek isterim. Kazadan Chevrolet'i sürerken Füsun ile rahat konuşabilmek için pencereyi açtığım ve çarpışmadan önce kolumu içgüdüyle dışarı çıkardığım için kurtulmuşum. Çarpmanın etkisiyle beynimin içinde küçük kanamalar, dokusunda yırtılmalar olmuş, komaya girmişim. Bir ambulans beni İstanbul'a Çapa Tıp Fakültesi'nin solunum cihazına yetiştirmiş. Hastanenin yoğun bakım kısmında ilk ay hiç konuşamadan yattım. Kelimeler aklıma gelmiyordu, dünya donmuştu. Ağzımda boru yatarken Berin ile annemin yaşlı gözlerle beni ziyaret ettiklerini hiç unutamam. Osman bile şefkatliydi ama gene de yüzünde arada bir "ben dememiş miydim" anlamında bir ifade beliriyordu. Zaim, Tayfun, Mehmet gibi diğer arkadaşlarımın da beni tıpkı Osman gibi biraz ayıplayan, biraz da kederlenen ifadelerle süzmelerini, trafik polisinin tuttuğu raporda kaza nedeninin sürücünün alkollü olmasına bağlanmasına, parantez aç, köpeğin rolü fark edilmemişti, parantezi kapa, gazetelerinde bu habere biraz rezalet ekleyip süslemelerine borçluydum. Satsat çalışanları gene de çok saygılı, hatta duyguluydular. 6 hafta sonra bana yürüyüş terapisi yaptırdılar. Yürümeyi yeniden öğrenmek, hayata yeniden başlamak gibi bir duyguydu. Bu yeni hayatımda Füsun'u her zaman düşünüyordum. Ama Füsun'u düşünmek, gelecekle, eskiden olduğu gibi içimdeki istekle ilgili bir şey değildi. Füsun yavaş yavaş artık geçmişle ve hatıralarla ilgili bir hayal oluyordu. Bu çok üzücüydü ve artık onun için acı çekmek, onu istemek anlamına değil, kendime acımak anlamına geliyordu. Müze fikrine de düşünmek ile hatırlamak, kaybetme acısı ile kaybetmenin anlamı arasındaki bu noktalarda vardım. Teselli eder diye Proust, Montaigne gibi yazarlar okudum. Annemle aramızda sarı sürahi, karşılıklı akşam yemeklerimizi yerken dalgın dalgın televizyona bakıyordum. Anneme göre Füsun'un ölümü babamın ölümü gibi bir şeydi. İkimiz de sevdiklerimizi kaybettiğimize göre gönül rahatlığıyla surat asabilir, insanları cezalandırabilirdik. Üstelik her iki ölümün ardında da dumanlı rakı bardakları ve insanın içinde gizli bir başka dünya taşıması, bunu da içinde tutamayıp dışa vurması vardı. Annem bu ikincisinden hoşlanmıyordu. Ben ise her şeyi anlatmak istiyordum. Hastaneden çıktıktan sonraki ilk aylarda bu duygu merhamet apartmanına gidip Füsun ile seviştiğimiz yatağa oturup sigara içerek karşımdaki eşyalara baktığım zaman uyanıyordu içimde. Hikayemi anlatabilirsem acımı hafifletebileceğimi seziyordum. Bunun için koleksiyonumu ortaya çıkarmalıydım. Zaim ile arkadaşlık edip konuşmayı çok isterdim. Ama Sibel ile çok mutlu olduklarını, bir çocuklarının doğmak üzere olduğunu 1985'in Ocak ayında Piçilmi'den duymuştum. Piçilmi, sudan bir nedenden Nurcihan ile Sibel'in arasının bozulduğunu da anlatmıştı bana. Fuayeye, garaja giden insanların devam ettiği yeni lokantalara ve kulüplere, hikayemi önemsediğim, herkesin bakışlarında onu gördüğüm, kırık ve ezik bir insan olarak anılmayı hiç istemediğim için gitmiyordum. Yeni açılan ve herkesin gittiği Şamdan'a ilk ve son gidişimde neşeli görünmek için işi abartmış, kahkahalar atmış, şakalar yapmış, Pelür'den oraya geçmiş olan yıllanmış garson Tayyar'a takılmış ve hakkımda kızdan sonunda kurtuldu gibi dedikoduların edilmesine yol açmıştım. Bir gün Nişantaşı'nın köşesinde Mehmet ile karşılaşınca onunla Boğaz'da bir akşam erkek erkeğe yemek yemek için anlaştık. Boğaz meyhaneleri artık törenle gidilen yerler olmaktan çıkmış, her akşam gidilebilecek yerlere dönüşmüştü. Mehmet merakımı sezerek önce eski arkadaşların ne yaptıklarını anlattı. Nurcihan ile birlikte Tayfun ve karısı Figen'le Uludağ'a gittiklerini, dolarla borçlanan Faruk'un, parantez aç, Füsun ile Sarıyer plajında karşılaştığımız Faruk, parantezi kapa, enflasyondan sonra aslında iflas ettiğini ama bankalardan borç alarak iflası ertelediğini, aslında kendisinin Zaim'le hiçbir sorunu olmamasına rağmen Nurcihan ile Sibel'in arası bozulduğu için onları görmediğini anlattı. Ben sormadan Sibel'in artık Nurcihan'ı fazla Alaturka bulduğunu, gazinolarda Alaturka şarkıcıları, Müzeyyen Senarları, Zeki Mürenleri dinliyor, oruç tutuyor, parantez aç, Nurcihan oruç mu tutuyor diye sordum gülümseyerek, parantezi kapa, diye iğnelediğini söyledi. İki eski kız arkadaşın aralarındaki soğukluğun asıl nedeninin bu olmadığını hissettim hemen. Mehmet benim eski dünyama geri dönmek isteyeceğime karar vermiş, beni kendi yanına çekmek istiyordu. Ama bu yanlış bir gözlemdi. O dünyaya geri gidemeyeceğimi Füsun'un ölümünden 6 ay sonra kesin olarak kavramıştım. Biraz rakıdan sonra Mehmet onu o kadar çok sevmesine, saymasına, parantez aç, şimdi bu ikinci duygu daha önemli olmuştu, parantezi kapa, rağmen çocuk doğurduktan sonra Nurcihan'ı eskisi gibi çekici bulamadığını itiraf etti. Onunla yoğun bir aşk yaşamış, evlenmiş, çocuk olunca da kısa sürede her şey eski haline, Mehmet de eski alışkanlıklarına dönmüştü. Bazen yeni eğlence yerlerine tek başına gidiyordu. Bazen de çocuğu babaannesine bırakıp Nurcihan ile birlikte çıkıyorlardı. Mehmet beni neşelendirmek, eğlendirmek için zenginlerin, reklamcıların gittiği yeni lokantaları, kulüpleri, barları bana göstermeye karar vererek şehrin yeni mahallelerine götürdü beni. Bir başka gece Nurcihan da bize katıldı. Etilerin arkalarında bir yılda ortaya çıkan yeni ve büyük bir mahallede Amerikan yemeği diye sunulan karmakarışık bir şeyler yedik. Nurcihan ne Sibel'den söz etti ne de Füsun'dan sonra hissettiklerimi sordu. Kalbime işleyen bir tek şey yaptı. Yemeğin ortasında durup dururken bir gün çok mutlu olacağımı, bunu sezdiğini söyledi. Bu söz de hayatın mutluluk ihtimalinin bana kapandığını daha çok hissettirdi. Mehmet eski Mehmet'ti. Ama Nurcihan sanki yeni tanıdığım biri gibiydi. Sanki ortak onca hatıramız yok olmuştu. Bunun gittiğimiz lokantanın havasıyla, şehrin hiç sevmediğim bu yeni sokaklarıyla da ilgili olduğunu aklımın bir yanıyla algılıyordum. Bu yeni sokaklar, İstanbul'a her gün bir yenisi eklenen betondan tuhaf mahalleler, hastaneden çıktıktan sonra hemen hissettiğim şeyi, Füsun'un ölümünden sonra İstanbul'un bambaşka bir yere dönüştüğü duygusunu kuvvetlendiriyordu. Yıllar sürecek uzun yolculuklara beni hazırlayan en kuvvetli duygunun bu olduğunu şimdi söyleyebilirim. Bir tek Nesibe Hala'yı ziyaret ettiğim zamanlar İstanbul'un eski, sevdiğim İstanbul olduğu duygusuna kapılıyordum. Birlikte gözyaşı döktüğümüz ilk ziyaretlerimden sonra bir akşam Nesibe Hala lafı hiç uzatmadan yukarıya çıkıp Füsun'un odasına bakabileceğimi, istediğim her yeri istediğim gibi karıştırıp her istediğimi alabileceğimi söyledi bana. Yukarıya çıkmadan önce Füsun ile uzun bir süre tören haline getirdiğim şeyi yaptım. Kafesin başına gidip limonun suyuna ve yemine baktım. Akşam yemeklerinde yaptığımız şeyleri, televizyon seyrederken konuştuklarımızı, hep birlikte 8 yıl sofrada paylaştıklarımızı, yaşadıklarımızı hatırlamak Nesibe halanın gözlerini sulandırıyordu. Gözyaşları, sessizlikler, Füsun'u hatırlamak ikimize de çok ağır geldiği için yukarıya Füsun'un odasına çıkmadan önceki işleri elden geldiğince kısa kesmeye çalışıyordum. İki haftada bir Çukurcuma'daki eve Beyoğlu'ndan yürüyerek gider, akşam yemeğini Füsun'dan hiç söz etmemeye çalışarak Nesibe hala ile sessizce televizyona bakarak yer, gittikçe yaşlanıp sessizleşen limon ile ilgilenir, her seferinde Füsun'un kuş resimlerine tek tek bakar, ellerimi yıkamak bahanesiyle yukarı çıkar, sonra kalbim hızlanarak Füsun'un odasına girer, dolapları çekmeceleri açar, karıştırırdım. Yıllar boyunca akşamları ona hediye getirdiğim bütün tarakları, saç fırçalarını, küçük aynaları, kelebek biçimindeki broşları, küpeleri, her şeyi Füsun küçük odasındaki küçük dolapların gözlerinde saklamıştı. Ona hediye ettiğimi bile unuttuğum mendilleri, tombalalık çorapları, annesine aldığımızı sandığım tahta düğmeleri, saç tokalarının, parantez aç ve Turgay Bey'in hediye ettiği oyuncak Mustang'i, parantezi kapa, ona yazıp Ceyda ile yolladığım aşk mektuplarını çekmecelerde bulmak beni manevi bir yorgunluğa sürükler, orada Füsun'un yoğun kokusunu taşıyan dolapların, çekmecelerin önünde yarım saatten fazla kalamazdım. Bazen yatağın kenarına oturur, sigara içerek dinlenir, bazen de gözyaşı dökmemek için pencereden dışarı, kuşları resmettiği balkonlardan birinden dışarı bakar, bazen de çoraplardan, taraklardan birini ikisini yanıma alıp götürürdüm. Füsun ile ilgili bütün eşyaları hem 9 yılda ta başta biriktirdiğimi bilmeden topladıklarımı hem de Füsun'un odasındakileri hatta evdeki her şeyi bir yerde toplamam gerektiğini artık anlıyordum da burasının neresi olacağını bilmiyordum. Sorumun cevabını ancak seyahatlerde dünyanın küçük müzelerini tek tek ziyaret etmeye başlayınca bütün derinliğiyle kavradım. 1986 kışında karlı bir gece akşam yemeğinden sonra yıllar boyunca Füsun'a boş yere aldığım kelebekli broşları, küpeleri, takıları bir kere daha elden geçirirken kaza sırasında Füsun'un taktığı ve yıllardır tekinin kayıp olduğunu söylediği kelebekli F harfli iki küpeyi de kutunun içinde bir kenarda gördüm. Küpeleri aldım, aşağı indim. Nesibe hala, bu küpeler Füsun'un mücevher kutusuna yeni konmuş dedim. Kemal'cim, o gün Füsun'un üzerinde ne varsa, kırmızı elbisesi, ayakkabıları, her şeyi üzülme diye sakladım onları senden. Artık yerlerine koyayım dedim. Hemen de fark ettin. Küpelerin ikisi de mi üzerindeydi? O akşam o otelde senin odana gitmeden önce bizim odada belki de yatıp uyuyacaktı evladım. Ama birden çantasından bunları çıkarıp taktı. Ben uyur gibi yaparak bakıyordum. Odadan çıkarken sesim hiç çıkarmadım. Artık mutlu olun istedim. Füsun'un bana annesinin kapıyı kilitlediğini söylediğini Nesibe halaya hiç açmadım bile. Sevişirken küpeleri nasıl fark etmemiştim? Bunun yerine başka bir şey sordum. Nesibe hala, yıllar önce bu küpenin tekini bu eve ilk gelişimde yukarıda banyoda, aynanın önünde unuttuğumu anlatmıştım. Sizin haberiniz var mı diye de sormuştum. Hiç bilmiyorum oğlum. Bunları kurcalayıp beni gene ağlatma. Yalnız Paris'te bir çift küpeyi takıp sana sürpriz yapmak istiyordu. Böyle bir şey söylemişti ama hangi küpe hiç bilmiyorum. Paris'e de gitmeyi çok istiyordu Füsuncuğum. Nesibe hala ağlamaya başladı. Sonra da ağladığı için özür diledi. Ertesi gün Otel du Nord'da yer ayırttım. Akşam da anneme Paris'e gittiğimi, yolculuğun bana iyi geleceğini söyledim. Aman iyi dedi annem. Biraz da işlerle sat sat ile uğraşırsın. Osman her şeye de sahip olmasın.